Ayrım 11. Affet ama unutma. Lisa Gardner. Sayfa 128. Ashley'nin tuvalete gitmesi gerekiyordu. Bunu kulağıma, tekli hücremize sokulduğumuz sırada bana sımsıkı yapışmış halde titrerken fısıldadı. Bense arkamızdan çarpılarak kapatılan çelik kapının tangırtısından sesini güçlükle duyup başımı salladım. Portakal renkli tek tip cezaevi tulumlarının içinde acınacak haldeki üçlü bir ekip olarak bir aradaydık. Ashley'ne verdikleri en küçük boy tulum bile bol geliyordu. Paçalarını kıvırıp belini çekiştirmesine rağmen üstünde hala çuval gibi duruyordu. Tulumların kısa kollu olması beni düşündürüyordu. Hücrenin içi sıcak olsa da bütün bir kanadın havası ağır ve basık olduğu için üşürüz diye endişeleniyordum. Z termostatın 24 dereceye ayarlandığını söylemişti. Kış, ilkbahar, yaz, sonbahar. Bunların hapishanede önemi yoktu. Benzer şekilde ışıklar da 7-24 açıktı. Sabah, öğlen ya da akşam parmaklıkların ardındaki hayatta böyle bir ayrım da yoktu. Duvarları beyaz briketten hücrenin iki yanına krem rengine boyanmış çelik ranzalar dizilmişti ve yatakların tepesinde de şirinler mavisi diyebileceğim bir renkte 3-5 santim genişliğinde köpükten arkalıklar vardı. Hücrenin sonunda tek bir parmaklıkla ikiye bölünmüş uzun ve dar bir pencere duruyordu. 12 birim çelikten yapılmış kapıda da muhtemelen gardiyanların mahkumları kontrol etmek için kullandıkları ince bir gözetleme yeri vardı. Karşı duvardaki pencere çıplak kahverengi bir toprak parçasına, kapının penceresi ise hücre bloğunun mağara gibi geniş faaliyet salonuna bakıyordu. Mahkumların sağlam metal masalarda oturup sosyalleştiği ya da açık duşlarda temizlenirmiş gibi yaptığı bu geniş faaliyet salonunun ortasında bir ıslah memurunun iki katlı hücre bloğunu denetlediği bir komuta istasyonu yer alıyordu. Etrafta Z, radar ve MIG dedikleri adam var mı diye bakındım ama görebildiğim kadarıyla üçü de ortadan kaybolmuştu. Faaliyet salonunda incin top oynuyordu. Özgürlükle aramıza giren 7 kilitli bir kapının arkasında yalnız kalmıştık. Ashley'nin sıkıntısını Justin'e söylediğimde bana gözlerinde eşit derecede öfke ve çaresizlik karışımı bir ifadeyle bakıp başını salladı. Kızımıza döndüğünde ise yüzü yumuşayıp neredeyse normal diyebileceğim bir ifadeye büründü. Bak şimdi, mahkum hayatının ilk gerçeği şu dedi, tuhaf ve heyecan verici yeni bir macerayı tarif ediyormuş gibi. Tek tuvalet, tek lavabo, herkes bunu paylaşmak. Babacığım, bunu yaz kampı gibi düşüne. Olmaz. Ashley'in, yapma böyle, güçlü olman lazım, üstesinden geleceğiz. Kızımın alt dudağı titremeye başladı, gözleri doldu. Uzanıp onu kollarımın arasına almak istesem de yapmadım. Ne diyecektim ki ona? Ağlama canım, her şey yoluna girecek mi? Üç deli adam bizi kendi evimizden alıp kaçmıştı. Ayaklarımızda terlik, üstümüzde portakal rengi incecik tulumlarla, ayakta durmaya bile zar zor yer kalan ve oturmak için üstlerine dünyanın en ince plastik döşeklerinin serildiği, hapishane yataklarından başka şansının olmadığı, 2.5'a 3 metre boyunda bir hücreye tıkılmıştı. Hiçbir şey yoluna girecekmiş gibi durmuyordu. Her şey ters gidiyordu. Hem de çok ters. Ve muhtemelen bundan sonra işimiz daha da zorlaşacaktı. Justin gidip uzaktaki pencerenin önünde durdu. Tuvalete sırtını çevirip geniş omuzlarıyla pencerenin önünü kapadı. Ben de kapı penceresinin dibinde durup sırtımı kızıma döndürdüm. Mahremiyetin ne olduğunu henüz 8 yaşında öğrenmiş ve şimdi 15 yaşına gelmiş bir genç kız olarak insan bedeniyle ilgili her şeyi utanç verici bulma çağındaydı. O anki sessizlik dayanılmazdı. Ashley'nin üstüne bol gelen tulumu açıp çıkarmaya çalışırken ki hışırtılarından başka ses duyulmuyordu. Ben önce mırıldanmaya başladım. Justin'in az önce söylediklerini düşünüp bu sadece bir kamp macerasıymış gibi hayal ederken kendimi şarkı söylerken buldum. Yemek yemeyi seviyorum, 8 elma 1 muz istiyorum. Sonra bana detone sesiyle Justin de katıldı. Yamuk yamayı seviyorum, 9 olma 1 muz istiyorum. O bir kıta, ben bir kıta söyleyerek şarkıyı bitirdik. Sonra hemen arkamdan Ashley'nin sarsılarak hıçkırıklara boğulduğunu duydum. Bakmak için döndüğümde ise kızım yere yığılır gibi olup bana tutundu. Justin de pencerenin önünden gelip kocaman kollarını ikimize doladı ve birlikte tek söz etmeden öylece durduk. Bu aylardır birbirimizle paylaştığımız ilk kucaklaşmaydı. Kızımla birlikte ben de ağlamak istiyordum ama ağlamadım. Nihayet Ashley'ini ranzaların alt yataklarından birine yatırdım. Ne üstünü örtecek bir battaniyem ne de onu teselli edecek bir sözüm vardı. O an tek yapabildiğim gıcırdayan mavi plastiğin ucuna oturup saçlarını okşamak oldu. Justin volta atıp duruyordu. Küçücük hücrenin içinde kafese tıkılmış bir hayvan gibi parmaklarını yatakların köşelerinde gezdirerek turluyordu. Derken karşı duvardaki pencereyi, kapıyı, lavaboyla tuvaleti oluşturan tuhaf çelik düzeneyi incelemeye koyuldu. O ihtiyacını rahat gidersin diye sırtımı çevirdim. Yıllarca aynı ebeveyn banyosunu paylaşmanın avantajı, ona şarkı söylemek zorunda değildim. İşi bittiğinde gidip ben de çişimi yaptım, sonra da lavaboda bir yudum su alıp ağzımı çalkaladım. Ağzıma hala safra ve pas tadı geliyordu. O an bir diş fırçası ve diş macunu için neler vermezdim. Ama anlaşılan bizi esir alanlar görgü kurallarını pek umursamıyorlardı. Benim de işim bittiğinde Justin karşı pencereden gelip sırtını kapıya çevirerek Ashley'nin karşısındaki yatağa oturdu. Bana da aynısını yapmamı işaret edince gidip Ashley'nin yanına yerleştim ve kapıya dönüp küçük pencereye bakmaya başladım. Justin bu harika bir habermiş gibi böcek yok dedi. Ben ona boş boş bakarken devam etti ki bu da bizi görebildiklerini ama duyamadıklarını gösterir. Tamam, her yerde video kameralar var ama sırtımızı o elektronik gözlere çevirdiğimiz sürece aramızda rahatlıkla konuşabiliriz. Böyle ince hesaplara dair hiçbir fikrim olmamasına rağmen cesaretleneceği varsa cesaretlensin diye başımı salladım. Burası bir eyalet tesisi, hücre kapımız elektronik olarak denetleme odasından açılıp kapatılıyor. Yalnız kötü haber şu ki sistemi elimizle zorlayamayız ve buradan birilerinin anahtarlarını çalarak da kaçamayız. Bizi buradan almaları için ayrılmaları gerekecek. Hücremizin kapısına biri ya da ikisi gelse bile üçüncünün ayarları yapmak için denetleme odasında kalması gerekiyor. Kafamı çevirip ona baktım. Bütün bunları nereden biliyorsun? O da bana dönüp tuhaf bir bakış attı. ''Lebi, geçen sene New Hampshire'da bir proje üstüne çalışıyoruz demiştim ya, cezaeviydi hani, işte orası burası.'' Hayretle gözlerimi kırpıştırdım. Justin'in şirketinin yıllar içinde New Hampshire'da, Batı Virginia'da, Georgia'da pek çok cezaevi inşa ettiğini bilsem de onlardan birinin burası olacağı aklıma gelmemişti. ''O halde sen bu tesisi biliyorsun, bütün tesisi, bizi çıkarabilirsin yani.'' Justin hemen cevap vermedi. Bir süre yüzünde ciddi bir ifadeyle durduktan sonra ''Tesisi tabii ki biliyorum tatlım. Fakat buradan neden çıkamayacağımızı da biliyorum.'' Z doğru söylüyordu. ''Bu hapishane tam bir teknoloji harikası. Bu tulumları giyen insanların hücrelerden dışarı adım atamamaları için teknolojinin bütün nimetlerinden faydalanılarak inşa edilmiş bir yer.'' Omuzlarım çöktü. Üst ranzayı tutan metal direğe yaslandım. Ellerim titriyordu. Kucağımda birbirinden ayrı iki varlık gibi duran solgun, kuru, benden başka kimseye ait olmayan pençe gibi parmaklarımın titrediklerini görebiliyordum. ''Ashley'' dedim fısıldayarak. Hemen her şeyi anlatan tek bir sözcük. Justin dişlerini sıktı, yüzüne o çok iyi bildiğim öfkeli ifadesi geldi ve 18 yıldır evli olduğumuz için bebeğimizi ilk kez kollarına aldığı zamanki bakışlarını gördüğüm için kızımız yürümeyi öğrenirken küçük parmaklarını sabırla avuçlarının içine alışını seyrettiğim için gecenin geç vakti kapısında durup onu kontrol ettiğini bildiğim için o öfkenin arkasında ne kadar acı olduğunu da tahmin edebiliyordum. ''Bizden para isteyecekler.'' diye girdi sözü. ''Z'nin gözümüzü korkutmak için söyledikleri umurumda değil. Bu sadece para meselesi. Er ya da geç bir fidye talebinde bulunacaklar. Den ve istediklerini ödeyecek, biz de evimize döneceğiz, hep birlikte.''
''Peki bizi neden buraya getirdiler?'' diye sordum. ''Mesele sadece paraysa, kuzeyde bir yerlere götürüp kapatır, sonra da...''
''Koca bir aileyi saklamak için daha iyi bir yer olabilir mi? Burası şu an için boş. Devlet genel olarak giderleri kısmanın derdine düştüğünden yeni bir cezaevinin işletme masraflarını karşılama konusunda kararsız. Duyduğum kadarıyla tesisi devraldıktan sonra kullanımını durdurdular.''
Burası gözlerden uzak, ücra bir bina. 50-60 kilometre boyunca tek bir yerleşim yeri bile yok. Yerel polis ara sıra gelip bir çevre kontrolü yapıyordur ama o kadar. Sonra yollarına devam ediyorlardır.
Işıkları görürler ama dedim bir umutla. Işıkları görürlerse bakmak isterler.
Justin kafasını salladı. Bütün arazi harekete duyarlı sensörlerle çevrili. Buraya ne zaman bir polis yanaşsa bütün tesis 4 Temmuz kutlamalarındaymış gibi aydınlanıyordur. Hiçbir şeyden işkillenmezler yani.
Adamlar 3 kişi dedim fısıltıyla. Komando timi gibiler. Şok tabancaları var, silahları var. Ayrıca belli ki bütün bunları planlamak için uzun uzadıya kafa patlatmışlar. Mesele paraysa epey bir şey isteyecekler demektir. Yarın günlerden pazar, şirket fidyeyi ödemek istese bile.
Justin dudaklarını ısırıp burada birkaç gün kalacakmışız gibi düşünmeliyiz dedi.
Kızımın saçlarını okşadım. Yaşadığı onca şok ve yorgunluk üstüne çökmüş olmadı ki hala hiç kıpırdamadan uyuyordu. Biz ortadan kaybolalı ne kadar oldu diye sordum. 16 saat olmuş mudur? Bize ne yiyecek ne de su verdiler.
Lavabonun suyu akıyor. Yiyecekse sorun değil, birkaç gün idare ederiz. Ellerim yeniden titremeye başlamıştı. Midem bulanıyor, başımdaki ağrı artıyordu. Bunları belki ona da söylemeliydim ama yapmadım. Çünkü evet, birlikte 18 yıl geçirmiştik ama buna son 6 ay da dahildi ve bu pek çok şeyi değiştirmişti.
Konuyu yeniden eşliğine getirerek, kızımızı bizden almalarını istemiyorum dedim.
Justin endişelerimi gidermek için omuz silkti. Üçümüzü de aynı hücreye koydular. Doğrusu ben bu kadar nazik olacaklarını sanmıyordum.
Haklıydı. Üç ayrı hücre çok daha kötü olurdu. Her birimiz başka kafeslere tıkılmış, birbirimize yardım etmekten aciz. O senaryoya göre düşünürsek adamlar Ashley'ni almaya geldiklerinde...
Justin o zaman ne yapabilirdi ki? Ben ne yapabilirdim? Kızımızı götürürlerken çaresiz arkalarından baka kalırdık.
Her ne olursa olsun diye başladım yeniden. Artık düşüncelerim de benden kaçıp kurtulmak istiyorlardı. Ashley'nin onlarla yalnız kalmasını istemiyorum. Özellikle de şu damalı saçları olanla. Mick miydi neydi işte onunla. Adamın gözlerini gördün mü? Deli deli bakıyor.
Öyle bir şey olmayacak.
Sahi mi? Olmayacak mı gerçekten? Sanki duruma çok hakimiz de. Bilmem fark ettin mi? Ama onlar avcı, bizse avız. Hangi av kaderini seçebilmiş ki biz seçelim?
Sözler ağzımdan çıkar çıkmaz söylediğime pişman oldum. Sesim hislerinin sınırlarında dolaşmaya başlamıştı. Kucağımda duran ellerimi yumruk yaptım ve yaklaşan paniği uzak tutmak için işe yarayacakmış gibi alt dudağımı ısırdım. Libby...
Justin'in sesi ciddiydi. Kafamı kaldırıp baktığımda beni incelemekte olduğunu gördüm. Söze hemen girmeyip bir süre baktı. Yüzünde yıllardır görmediğim ama gayet iyi hatırladığım o sert ifade vardı.
Şu anda zor bir durumda olduğumuzun farkındayım. Senin kalbini kırdığımı da biliyorum. Keşke zamanı geri alabilseydim.
Bir an durup omuzlarını dikleştirdi.
Ama senden şunu bilmeni istiyorum Libby. Öyle ya da böyle bir yolunu bulup seni ve Ashley'ni koruyacağım. Kimse aileme zarar veremeyecek. Bana bu konuda güvenebilirsin.
Ona inanıyordum. Çünkü kocam böyle biriydi. Sık sık kullandığım tabirle modern mağara adamı. Kızının en sevdiği yemeği bilmez ama onu korumak için hayatını içe sayar. Karısına sadık kalamamış olsa da gerektiğinde onun için ejderhalarla boğuşur. İşin tuhaf yanıysa bunun bir zamanlar onda cazip bulduğum şeylerden biri olması.
Justin elini uzattı. Nasırlı, avuç içi kocamandı. Tırnakları kısa, derisi kaba savaydı. Hayatımın büyük bir bölümünü bu ellere hayran olarak geçirmiştim. Parmaklarımı onun parmaklarına takıp dilek tutmak kolayıma gelmişti.
Kızımı koru Justin. Tek istediğim bu. Ashley'ni koru.
Parmakları parmaklarıma geçti, kafasını öne doğru uzattı. Ciddi ve kararlı gözlerini görebiliyordum. Sonra o kafasını eğdi, ben kafamı kaldırdım ve...
Çelik kapıdan gelen tangırtı ile ikimiz birden irkilerek geri çekildik. Sonra dönüp kapıya baktık. O deli mavi gözle pencerenin önünde durmuş içeri bakıyordu.
Belli ki bir süredir oradaydı, belli ki gördükleri hoşuna gitmişti. O an elimde olmadan eğilip kızıma sarıldım. Sanki kollarımı vücuduna dolayarak onu koruyabilecekmişim gibi.
Kalkın diye avladı Mick kapının ardından. Tatile mi geldiniz? Haydi bakalım iş başına.
14. bölüm. Wyatt federalleri aramadı. Partiye katılmak istiyorlarsa nasıl olsa onu nerede bulacaklarını biliyorlardı. Bu esnada o ve ekibi işlerine bakabilirdi. Haritalar, haritaları severdi. Bu tip şeyler artık bilgisayarda da bulunuyordu. Ama New Hampshire'ın dağlık arazisini gösteren renk kodlu kocaman bir haritayı açmak gibisi yoktu. Gölleri gösteren onlarca mavi leke, kıvrılarak uzayan yüzlerce köy yolunun iç içe geçmiş çizgileri. New Hampshire komik bir eyaletti. Tepesi uzun ve ince, dibi daha genişti. Vermont'la uzun zamandır görüşmemiş iki arkadaş gibi birleştiği yerde yapbozun kayıp parçası olarak oturuyordu. Fakat New Hampshire onun kadar büyük bir eyalet değildi. Kararlı bir şoför güneydeki Massachusetts sınırından kuzeydeki Kanada sınırına arabayla 3,5 bilemedim 4 saatte gidebilirdi. Yatay bir rota çizmeye kalktığındaysa White Mountains yüzünden iş epey değişiyordu. Kırık dişler gibi iç içe geçmiş dağlar eyaleti ortasından ısırıyor, doğu batı yönündeki yolları zigzaklar çizmeye mecbur ediyordu. Yöre sakinleri bu yüzden bir yabancıya yol tarif etmeye kalktıklarında her seferinde durup bir kez daha düşünmek zorunda kalıyorlardı. Bütün bu dinamikleri göz önüne alan Wyatt şüphelilerin kuzeye doğru devam ettiklerini tahmin ediyordu. New Hampshire'da herkes öyle yapardı zaten. Ya yukarı çıkar ya aşağı inerlerdi. Sağdan soldan gitmek hep zahmetli olurdu. Wyatt yardımcısı Gina'yı eski lokantanın kuzeyine göndermiş, temel arama tarama prosedürlerini uygulamasını söylemişti. Bir sürücünün mola vermek için durabileceği tarzda taşra tesislerini ya da terk edilmiş kamp alanlarını not et. Bir grup haydudun yiyecek içecek ya da benzin ikmali yapmak için girip çıkabileceği izole benzin istasyonlarında ya da kalabalıktan uzak marketlerde dur. Kayıp ailenin eşkalini de verip sorular sor. Yöre halkını bir nevi alarma geçir. Aynı zamanda isterse önemli sapakları ya da yerel emniyet teşkilatlarının hüküm sürdüğü büyükçe kasabaları da not alabilirdi. Ama Wyatt şüphelilerin böyle yerlerden geçmemek için ellerinden geleni yapacaklarını düşünüyordu. Koca bir aileyi saklamak kolay iş değildi. Kuzey eyaletlerinde gizlenmek için onca güvenli liman varken kalabalık yerleşim yerlerinde durmanın ne anlamı olabilirdi ki? Wyatt şüphelilere samimiyetle saygı duyuyordu. New Hampshire'ın yaman alanlarına yönelmekle doğru bir seçim yapmışlardı. Haritanın üstüne eğilmiş 16. Karayolundan eyaletin doğusuna kadar uzanan bir rotayı incelerken federaller içeri daldılar. Gelenlerin onlar olduğunu anlaması için kafasını kaldırıp bakmasına gerek yoktu. Alçak topuklu ve siyah, cilalı ve kahverengi erkek ayakkabıların tıkırtısını duymuştu bir kere. Arazinin bu tarafında böyle ayakkabıları bir tek avukatlar giyerdi ve onlar da bir cumartesi akşam üzeri şerifin odasını nadiren ziyarete gelirlerdi. Önce kadın konuştu. Wyatt dediğini duyunca içten içe homurdandı Wyatt. Bu sesi tanıyordu lanet olsun. Wyatt kalkıp doğruldu, parmağını haritanın üzerinden çekti, yaklaşan şeytana karşı hazırlıklı olmalıydı. Nicole Adams, namı diğer Nicky. Bu lakabı en son kullandığında kadın Wyatt'ın yatağında yatıyordu ve Wyatt'ın içinden bir ses bu lakabı bir daha kullanamayacağını söylüyordu. Ya da her şey olduğu gibi kalacak, o erkekliğini, kadın da kadınlığını bilecek diye düşünüyordu. Wyatt en güvenlisi bu diye düşünüp özel ajan Adams diye karşıladı onu. Kadın gülümsedi ama bu tebessüm soğuk mavi gözlerine kadar çıkamadan bitti. Üzerinde koyu renkli bir kalem etek, onun rengine uygun bir ceket, yüksek yakalı gümüşümsü ipek bir bluz vardı. Zaten uzun boyluyken bir de sarı saçlarını yukarı doğru toplayarak tam bir buzlar kraliçesine dönmüştü. Yanında getirdiği siyah kalın deriden bilgisayar çantasını gürültüyle yere bıraktı. Çavuş Wyatt Foster, bu özel ajan Edward Hawks diyerek partnerini tanıttı. Wyatt başını salladı, iki adam tokalaştılar. Özel ajan Hawks'ın da yanında ağır bir çantası vardı. Anlaşılan o ki öylesine bir ziyarete gelmemişlerdi. Öğrendiğimiz kadarıyla kayıp adamın montunu bulmuşsunuz diye devam etti Nicole.
Bir delil torbasının içinde özenle katlanmış halde sizi bekliyor.
Geleceğimizi biliyordun yani.
Bekliyordum.
Ama bizi bilgilendirmek için bir çabada bulunmadın.
Bilgilendirme için gelişme gerekir ve ben henüz bir gelişme kaydettiğimize emin değilim. Haritayı gösterdi. Elimizde bir sürü adresten ve işe yaramaz ipuçlarından başka bir şey yok.
Federaller bunu kabullenmiş görünüyordu. Wyatt'ın haritayı yaydığı masaya gidip yakından bakmaya başladılar.
Bizi bilgilendir diye buyurdu Nicole. Şu an neye bakıyoruz?
Wyatt iç geçirmesinden son anda engel olup önlerindeki işe döndü. Kanun kuvvetlerinden birileriyle ilişki yaşamadan önce içgüdülerini dinlese böyle olmazdı. Fakat o sırada Concord'daki bir mahkeme salonunda ifadesi dinlenmek üzere bekliyordu ve koridorda bu güzel sarışınla karşılaştığında tüm sağduyusunu yitirmişti. Mesela keşke onu çeken şeyin kadının kahkahası olduğunu söyleyebilseydi ama bunu yapamazdı. Çünkü Nicole Adams'ın bir kez olsun kıkırdadığını bile duymamıştı. O ya da bu sebepten kadınla tanışmayı kafasına takmıştı. Sonra bir şeyler içmeye gitmiş, ardından soluğu bir otel odasında almışlardı. Sonrasında ise ikisini birden şaşırtan bir şey olmuş, ilişkileri gel gitti de olsa birkaç ay daha sürmüştü. Ta ki bir gün Wyatt gel gitlerin git kısmının daha çok hoşuna gittiğini fark edene dek, gerçi bunun onunla ilgisi de yoktu, kadın tepeden tırnağa federal ajandı, sürekli hareket halinde, gerektiğinde güçlerini kullanmaktan çekinmeyen, yüksek disiplinli. Wyatt ayrılık aşamasında durumu ona anlatmaya çalışırken bu özelliklerinin hiçbirinin kendinde bulunmadığını fark etmişti. Şimdi dönüp baktığında keşke bir hafta daha bekleseydim diye düşünüyordu. Muhtemelen ona kalmadan kadın onu terk edecekti. O zaman da şu an yaşadığı bu durum onu derin dondurucuya atılmış gibi titretmektense katıla katıla güldürecekti.
11. ayının sonu. Sayfa 141.